Ayrım 8. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever. Sayfa 138. Aynı imgeye yazgılı insanlar birbirini bulur. Ki bu fotoğraf ancak böyle açıklanabilirdi. Bir yumuşama oldu. Çayına döndü şişman olan. Duvarda asılı pardüsüyü aradı gözü diğerinin. Ardından o erkeklere özgü, biraz alaylı, esasen düşkünce denebilecek garip konuşma başladı. Alaycıydı, kendisiyle dalga geçmek istiyordu esasen genç aşık. Çaresizdi, o güne dek başarıyla sıraya dizdiği sözcükler bu kez kayıp gidiyor, hoplaya zıplaya sıralarını değiştiriyorlardı. Yutkunma, boş lafların arsızca araya sıkışması derken bütünlükten yoksun bir öykü anlatıverdi dostuna. Bir gözü pardüsüde olduğu halde. Temiz hava istedi ruhlar. Şiir bunu sağlardı doğru. Ama yaralanmış bir dudağın sözcükleriydi işitilen ve yazgıya boyun eğmek istemeyen genç bir aşığın soluğu kesiliyordu. Şişman olan denklemi kavramış, bu yüzden durgunlaşmıştı. Yahudi kızından gelen mektubun nasıl da dostunu yerle bir ettiğini görüyordu. Koltuğa doğru yanaştı. Dışarı baktı düşünceli. Kıza hak verdi. Deneyimleri, gözlemleri, böylesi bir hikayenin nereye varacağını söylemişti kıza. Ama nasıl bir mektuptu ki, bu hem aşka davet eden sevgiliye ardına dek kapıları aralayan bir yanı vardı, hem de bir an önce kötü yazgıyı ve mutsuz sonu söylüyordu. İki adam bir süre birbirini ikna edecek bir yol bulmaya çalıştılar. Şişman olan vazgeç demek istiyordu, eski halde debelenen diğeri ise durma, git peşinden demesi için yalvaran gözlerle bakıyordu ona. Bir aşk için tanıklık eden, güven veren, sevgili dışında olumlu cümle kuran birinin ne denli gerekli olduğunu o dakika fark etti genç adam. Yavaş yavaş öğrenilen bir oyundu bu. Tekinsiz bir yolculuk, fırtınalı serüvendi evet. Ama acayip bir hazın kollarındaydı işte. Nereye dönse koyu kestane rengi saçlarını gördüğü Eda vardı. Bir yalnızlığın ortasında, yoksulluğun kararttığı bir gecede en arzulu öpüşmeyi yaşatan Rita vardı. Bilmediği bir evrende gözyaşlarına dokunan, sonra bunu silip çocuklara gülümseme armağan eden şahane bir genç kadın girmişti düşlerine. Arzuyu ilk kez teninin içine zerk eden bir bakıştı tanıştığı. Sabahlara dek yüreğini kanatan sözleri vardı o kızın. Biraz daha ihtiyatlı bakmaya başladı, çayın sonunu sömürürken dostu. İkinci adamlara özgü sessizliğini koruyordu. Demlenen duygular kadar genzi yakan sabah çayının koyu rengine baktılar öylece. İki yeni bardak getirmişti şefkatli elleriyle anne. Soyulmuş meyveler, peynirli tost, salatalık, yeşillik ve domatesle birlikte. Anne bakışı diye bildiğimiz, güvensizliği ve tehlikeyi hemen kavrayan gözler iki gence dikildi. Kimse sır veremezdi. Günler sürecek olan yangına dair bir ipucu bulsa kadıncağız, oğlunu hemen çeker, kurtarırdı belki. Ama yazgı denen, oysa bile isteği içine düşünen bu kurguya direnmek olanaksızdır. Şehvet sarar her yanı. Tuhaf bir körlük egemen olur zihne. Hep aynı sözcüğü tekrarlar durur ilk aşkla tanışan genç insan. Tüm bunlar olurken geceyi yine penceresi açık geçiren genç kız aydınlık gökyüzüne bakıyor, bir yandan da tir tir titriyordu. Böyle bir sabah uyanmayalı kaç zaman olmuştu. Belki bir ilk sabahtan söz ediyoruz. Kuş sesli olanını bilirdi kız sabahın. Esintili olup kulak çınlaması yapanını da bilirdi sabahların. Üşüten ve zifiri bir uğultu yaratanına da tanık olmuştu. Erik ve dut ağaçlarının tat verdiği sabahları uyandığı çok olmuştu. Ama böylesi bir sabah, canından can koptuğu, kalbinin sevgiliye isyan edercesine çarptığı bu sabahı bilmiyordu işte. Yapayalnız, çaresiz hissetti kendini. Kime anlatabilecekti açmazın büyüklüğünü? Tuhaf bir kimsesizlik duygusu içinde yandı içi. Susuzluğuna hayret etti. Bir yudum suya koşmak için çabaladı ama mecali yoktu kımıldayacak. Ne bekliyorduk ki bu sabahtan? İstanbul o sabah pek çok garipliğe tanıklık etti. Önce bulutlar hareketlendi. Rüzgar bir mızıka eşliğinde girdi odalara. Kuşlar uçmaktan vazgeçtiler aniden. Bir kapı gıcırtısının bile hissedilebileceği kadar büyük bir sessizlik oldu sokakta. Hayıflanan insanlar görüldü, ağaçlar ayağa kalktı. Şişman genç başını öne eğdi ve uzun süre etrafa bakmadı. Gitar harekete geçti sonra ve yine en kederli ve keyifli haliyle genç aşığın sesi işitildi. Sayıklar gibi söyledi şarkısını İstanbul'a, İstanbul'da. Çocuk resimleri gibi çizilmiş gece kondular. Çamurlu sokaklarda kiremit renkli sevdalar. Süslü, yalancı yüzlerden kaçmak için sığındığım. Merhametli bir el gibi açılan içten kapılar. Soğukta çıplak ayakla top oynuyor çocuklar. Kirli yüzlerde eşitlenmiş yoksul mutluluklar. Cesaretim korkumdan, içimi ısıtır gecekondular. Eğer bakarsan gözlerime, gülümser güz kokulu çocuklar. İyi bak çocuklara. O gülüşte sınayalım kendimizi. Aşkını anlat bana. Burada duyalım sesimizi. Bulutlar acele etmeden yollarını tamamladı. Gecekondu mahallesinden çocukları sevince boğan bir yağmur başladı aniden. Olup biteni kim gördü, kim inandı anlaşılamadı. Aşk dedi şişman oğlan. Oğlum sen fena aşık olmuşsun. 23. Karanlıkta kedi gözleri oynamaya başladı. İki çıplak beden birbirinin içinde erimiş, tuzu, teri, kanı iç içe geçmiş, birbirlerinin bakışlarını bulmaya çalışır halde öylece durmaktaydı. İlk kımıldayan büyüyü bozacak ve kendisiyle hesaplaşmaya başlayacaktı. Bulundukları yerden kireç beyazı tabana bakıyor, arada üzerlerine rutubetle birlikte inen sıva tanelerini umursamıyorlardı. Akıl gülünç ya da keyifli oyunlara böyle anlarda başvuruyordu işte. Üzerlerine sanki kar yağıyordu. Oysa boktan bir mahallede, küf kokulu bir odada, neredeyse bataklıkta boğulurcasına çaresiz yan yana yatmaktaydılar. Bir rüyada mıydı iki sevgili, yoksa kabus muydu bu? Kedi gözleri dört tane, karanlıkta arandı durdu. Acemi sevgililer, ikisi birden, tek söz etmeden çıplaklıklarından utanıyorlardı. Tenlerinden taşan arzunun ardından nasıl olup söze başlayacaklarını bilemediler. Düşünceler sırasız ve hızlı dolaşıyordu. Bir yandan bulundukları odanın dondurucu soğuğu, öte yandan yanmayı bekleyen sobanın koca bir gömüt olarak diklenmesi, etrafa dağılan ve neyin nerede olduğunu anlamanın imkansız olduğu giysiler içinde çaresiz bekleyiş sürüyordu. Dışarıdan nasıl göründüklerini tahmin etmeye çabalamakla birlikte, bir yandan da az önce tek bir bedene dönüşen varlıklarının diğerinin aklında yarattığı imgeyi merak ediyorlardı. Kedi gözleri tüm bu dağınık ama donuk ortamda hareket ederek etrafı gözlüyordu. Perdesiz bir oda, aysız bir gecenin karanlığı ve ne tür bir yolculukla buraya geldiğini anımsamayacak kadar sarhoş sevgililer. Sevişmenin iki sonucu olduğunu öğrendiler böylece. Ya hemen orayı terk edip tanışılan tenden kaçmak gerekiyordu ya da içine aktığın insanla daha bütün olup sonsuz bir yolculuğun ardına düşmek. Hangisiydi o an olan? Kendinden ve sevdiğinden kuşku duyuyordu sevgililer. Titreyerek sonlanan sevişmenin bencil, arsız, sınır tanımaz hali yerini bir başka bedende nasıl karşılık bulduğunu düşündürmeye bırakmıştı işte. İştahlı bir saldırıdan geriye şiirli bir cümle kalmasını ne çok istiyorlardı. Soru sormanın en güç olduğu, yan yanayken en çok hasret çekilen bir andan söz ediyoruz işte. Kedi gözleri neyi aradığını bilmeksizin süzüyordu ortalığı. Berbat bir küf kokusu, o yoksul semtlere özgü huzursuzluk duygusuyla birlikte odaya yayılmıştı. Hemen yanı başlarında duran eski bir meşrubat şişesindeki su dışında her türlü yaşam belirtisinden uzak bir yerdeydiler. Nerede olduğunu bilememek, zamandan, mekandan, kentten kopuk olmak sevişirken gerekli, sonra korkutucu gelmişti sevgililere. Ayağa kalkmak ne mümkündü. Gecenin avizesinden koparılan bir yıldız eşliğinde hareket etmek olanaksızdı. İki gölge yerde sığıntı gibi durmaktaydılar. Kedi gözleri tüm bu sessizliği ve sinir bozan durağanlığı hınzırca yok sayar biçimde hareketliydi. Sevgililer acemiliğin bedelini birbirinden kuşku duyarak ödüyordu o an. Tüm kutsal günlere, dayatılan geleneklere ve o ayinsel görüntünün iştenlikten yoksun halini kızgındı öteden biri kız. Kutsal Şabat akşamları süslenen sofra, aileyle birlikte Tanrı'ya yol alma biçimi itici geliyordu ona. Sofrada yüze asık tek kişi olmak her seferinde azar işitmesine neden oluyordu. Umursamıyordu. Dua eden annesinin kendinden geçmiş halini acınası bulurdu. Cuma geceleri zorunlu oturduğu sofrada en sevdiği yiyecekleri bile el sürmüyor, ailenin keyfini kaçırmak için elinden geleni yapıyordu. Sofradaki beyaz örtü, gümüş şamdanlar, evde pişmiş özel ekmekler, iç bayıltacak kadar tatlı şarap, çeşit çeşit sunulan yiyecekler renksiz, tatsız, uzak geliyordu Yahudi kıza. Zorla ağzına tıkılan lokmaları neredeyse saatlerce çiğniyor, ağzında büyütüp duruyordu. Tanrı'nın babasını elinden almasına duyduğu öfkeyi hiçbir tören dindirmedi. Pesah'ta verilen davetler, karşılıklı ziyaretler, sadece babası olan çocukların varlığını anımsatıyor, Rita'nın içini kemiren duyguyu, özlemi büyütüyordu. Mezarlıktan nefret ediyordu. Bir türlü üstündeki yükü kaldırıp onu kucaklamayan babasından da. Ağlamamaya yemin etmiş, gözyaşlarından bir başkasına akacak olan acıya izin vermemişti. Elinden babasını alan Tanrı'nın bir kez olsun yüzünü görmek ve içindeki öfkeyi ona söylemek istiyordu. Yaşı ilerleyip bu fikirleri dile getirdikçe tek sığınağı dindarlığı olan annesi yataklara düşüyor, ara buluculuk görevi üstlenen ağabey yaşından öte bir sorumlulukla durduruyordu itişmeyi. Şabat akşamlarından kaçmak istiyordu. Pesahlardan ve dualardan yine de oturuyordu her seferinde sofraya. Pardesülü gençle yolları ayırmak için mektuptan medet uman Eda, bunun bir mıknatıs işlevi göreceğini biliyordu belki de. Birinin sırtında keman, diğerinde gitar olduğu halde yola koyulmuşlardı işte. Bir cuma gecesi cep harçlığı çıkarmak bahanesiyle dandik bir barda çalacaklardı yine. İki evde de isyan vardı. Kıyamet kopmuştu. Gitarcının ailesi daha yumruğun izi silinmeden sokaklara dökülen oğullarına ilk kez söz geçiremez olmuştu. O kız yapıyor hep bunları denmeye başlanmış, bilinmeyen bir nefretin filizlenmesi zor olmamıştı. Bu kin yavaş yavaş birikecekti. Oysa pardüsüyle kimlik bulan genç müzisyen için sokağın çağrısı sevgili sesiyleydi. Deniz kızlarının tehlikeli çağrısına gülümseyerek yanıt veren maceracı ama kendinden emin gemiciye benziyordu. Aşk üstüne düşünerek adım atmak ne mümkün. Kutsal Şabat günü masayı alelacele terk eden, evde Rita, dışarıda Eda, annesini öfkeden kıvranır halde bırakmış, bu kez kadıncağızın kendini yerden yere atmasına, uğultuyla yükselen sesine teslim olmamıştı. Ağabey, gelin, yaşlılar hem büyük günahtan hem daha büyük saygısızlıktan, üstüne üstlük endişelerinden bir curcuna içinde söz ettilerse de kız bir an önce sevgiliye varmak için kapıyı vurup çıkmıştı. Böylesi o evde daha önce yaşanmamıştı. İsyankar hallerine tanık olmuşlardı kızın. Ağabeyinin olgunluğa adım attığı bar misva günündeki taşkın hareketlerine neredeyse tüm davetleri hayrete düşüren şımarık hallerine göz yummuşlardı da bu durum bir başkaydı. Kutsal bir gecede, Şabat'ta tüm aile bir aradayken gönlünü hiç kırmadığı büyük babasını bile çiğneyerek çıktığı yolculuk tehlikeliydi işte. O gün aile meclisi heyecanı yüzüne nakış gibi işlenmiş kızları için büyük kararı verdi. Bu böyle gidemez, bir serserinin ardına düşen kızlarının keyfi hallerine izin verilemezdi. Moda'daki bara el ele giren iki sevgili haklarındaki hükümden bir haberdi. Bar yükünü tutmuş, sahnedeki müzisyenler yerlerini onlara bırakmak için toparlanmaktaydı. Bir an cam kenarında buldular kendilerini. Karanlığın içine bir Yunan tanrısı gibi uzanmış denize baktılar. Üzerinde hafifçe salınan yakamozlar, uzaktan geçen bir şilep, baş kaldırırcasına göğe tutunan minareler hepsi İstanbul'du o an. Kız daha bir sokuldu genç adama. Artık kalp tek bedende atıyordu. Şiddetini tüm bar ahalisi işitmişti. Ani bir sessizlikte, gülümseyen yüzler ve alkışlar arasında uzun, upuzun bir açık deniz yolculuğu kadar uzun öpüşüyorlardı. Bu kez beceriksizliğini yenmişti gitarcı. Koyu kestane rengi saçlarının arasını elini sokmuş, suya ilk adımını attığında üpeyen biri gibi titremişti öte yandan. İki amatör müzisyen o gece herkesi unutarak aşk şarkılarını birbiri için çalıp söyledi. Mola vermek şöyle dursun, büyük bir iştahla tutundular melodilere. Kimi neşeli ezgilerle coştular, kimi kederli ayrılık şarkısında sızlattılar yürekleri. Herkesi şaşırtan bir gösterinin kahramanı olmuşlardı bile. İçki su gibi akıyor, şarkılara eşlik eden konuklar sahneye bolca kadeh gönderiyordu. Kız İspanyolca bir şarkı söylemeye başlayınca gitar daha bir şehveti tınladı gecede. Daha önce sesini işitmemişti kimse. Sahnede saçlarını savuran, genlerinden gelen müziği haykırırcasına söyleyen bu genç Yahudi kızın. Gitar çalan genç adam, sevgilisinin sahnede bir Carmen olduğunu görüyor, bedeninde giderek beliren kadınsı hatlara hayranlıkla bakıyordu. O zamana dek bir kadınla yüz yüze olduğunu fark etmemişti sanki. Şarkının iniş çıkışlarında türlü biçimler alan ağzıyla hemen oracıkta buluşmak istedi. Sahne ışıklarından mıdır yoksa artık bedende tatlı bir hazza dönen şarabın etkisinden mi? Daha bir cüretkar davranıyordu ikisi de. Gölgelerin bu şehvetli dansı izleyeni içine almış, beklenmedik gösteri ıslıklarla, alkışlarla, laf atmalarla destekleniyordu. Tepeden tırnağa simsiyah bir giysi içinde kıvrımları daha da belirginleşen Yahudi kız bu kez kemanla bütünleşen vücudunun güzelliğiyle yansıyordu denizin üstüne. Ayağında ilk kez görülen vişne çürüğü renginde topuklu ve bileklerinden ince bantlı ayakkabılar yere vurdukça hem yürekleri hoplatıyor hem de tepeden tırnağa vahşi bir arzunun genç adamın kasıklarına dolmasına, kanının hızlı akıp hırsını gitarından çıkarmasına neden oluyordu. Kızın siyah gömleğinin düğmelerinden birkaçı açılmış, memelerinin arzudan süt yeni yırtacak hale gelen uçları iyice belirginleşmişti sanki. Bu bir rüya mıydı, kurmaca mı bilmek olanaksızdı. Tenha bir gecenin içinde terli vücutlarını rüzgara bırakarak yürümeye başladı kemancı ile gitarcı. Az önceki şenlikli gece tükenmiş, sanki bambaşka bir kapı aralanmıştı. Tüm bir geceyi buruk, genzi yakan bir şarapla geçirmiş, iyice esrikleşen ruhlarıyla birbirlerine daha bir yakınlaşmışlardı. Gece modaya farklı gelmişti, burundan aşağı doğru bakıldığında davetkar bir yatak gibi uzanan denizin dinginliği bildikleri döşeklerden daha sahiciydi. Yazlık çay bahçesinin yaz-kış emre amade masaları ve sandalyeleri arasından sessizliği bozan modalı kediler eşliğinde yürüdüler. Mum gibi aydınlatacağı kimseleri bekleyen sokak lambasının yanından geçip bir banka iliştiler. İlk sıradan gösterişli bir filmi izler gibi bakıyorlardı denize. İstanbul suskunluğuyla şiir olmuş, Cemal Süreya mutlaka orada düş kurmuştu. Arkadan biri fotoğraf çekse küçük bantta dört kişi var sanırdınız. Kalın, sert kaplı bir gitar, başını sevgiliye yaslamış bir erkek, bir kadın ve yanlarında şefkat bekler gibi duran yumuşacık kabıyla keman. Bir aile gördüğünüze yemin edebilirdiniz o gece. En çok neresi mi? Ağzıydı elbet, bütün duyarlıkları ayarlı. Öpüşlerin türlüsünden Elhamra, sınırsız denizinde çarşafların bir gider bir gelirdi işlek ağzı. Eğer tüm bunları tutanaklara geçirmesi şair, herkes kendi sahiciliğinden, genzi yakan şaraptan, arsızca bedeni dirilten şehvetten, denizden, düşlerden, sevdadan ve her şeyden kuşkuya düşerdi. Artık denize bakmıyordu kadın ile erkek. Gölgeler gecenin gizine ayak uydurmuş, birbirinin tükürüğüne karışmıştı diller. Nefes almanı güçlü, bir an bile boşluk bırakmayan o acayip, görkemli buluşmanın insanı darmadağın eden hazzındandı. İşlerini çektikleri nefes bir diğerinin kanıydı. Gece sevgilileri kusarcasına göğsünde saklıyor, cumayı cumartesiye bağlayan o saatlerde hiçbir dua bunca huzur vermiyordu şehre. İstanbul gizlenmek isteyenler için hazırladığı ellerini uzatmış, tüm dinlerin deli saçması sözlerinden arındırıp onları kutsamıştı işte. Birini ön koşulsuz, hiçbir senet imzalamadan sevebilmenin masum telaşı karşısında modadaki tüm ışıklar birer birer sönmüştü. Yataklarına giden eski İstanbullu ihtiyarlar o gece ölseler gözlerinin arkada kalmayacağından emin bir tebessümle dalmışlardı uykuya. Geceyi iz bırakan iki karaltı modadan aşağı ağaçların güven veren örtüsü altında yürümeye koyuldular. Yoğurtçu parkı hüzünlü bir türkü gibi tenhaydı. Sandallar yaramaz birer çocuk gibi sevimli karşıladı sevgilileri. Önlerine gelen ilk taksiye el ettiler. Birlikte gece kondulara sığınmak, oradaki yoksulluğa karışmak için acele ediyorlardı belli ki. Kimsenin sorgulamayacağı bir sığınak peşindeydiler işte. Yol nasıl bulundu, taksi nereye dek götürdü onları, korkutmadan sehere nasıl ulaştırdılar seslerini ve kapı aralanıp küçük kızın gülünç horultusu ne zaman işitildi, o gece bunlara dair hiçbir dedektif iz bulamazdı. Ürkütücü bir kimsesizlikle yere atılmış bir yatağın ucuna oturmaya çalıştılar. Sobayı yakmak kimsenin aklına gelmedi. Buzlu camı olan kapıyı usulca çekti seher. Çıtırtı, baş başa kalan iki genci tedirgin etti. Şarabi bir gecenin yasaklı saatlerinde kız benzersiz bir şehvetle dudaklarına yürüdü oğlanın. Bacaklarını gövdesine doladı ardından. Nemeleri patlarcasına çıktı gömlekten. Kızıl bir güzellik bembeyaz tenden yayıldı odaya. Pardesüyü kız çıkardı. Ardından kat kat giyilmiş ve olağan koşullarda bir erkeği terk etmek için yeterli sebep olan kazağı, gömleği fanilayı da çıkardı. Hepsini sırayla ve özellikle dağınık biçimde bıraktı sanki ortalığa. Erkek ağdını dipdiri memelerin arasında buldu önce. Sabun kokuyordu ten. Ne bir parfüm, ne bir başka koku. Daha yeni yıkanmış birinin bebek sabunuyla donanmış tenine değiyordu dudaklar. İkisinin de üstü çıplaktı. Bacaklarını iyice dar gelen pantolonları vardı. Kızın şehvetle ürperen tüylerini dudağının ucuyla ıslatıyordu önce genç adam. Ardından korkuyu üzerinden atınca tüm bedenini diliyle geziyor, kadınsı kokunun odaya yayılan salgının gücüyle erkek olmaya devam ediyordu. Birbirine doğru akan iki ırmak misali buluşmaya başladı sevgililer. Tüm giysilerden bir an önce kurtulmayı beceriksiz, hatta gülünç birkaç harekette başardılar ardından. Dimdik olmuş, artık bir mahluk gibi kendi başına hareket eden erkeklik, kızın sırılsıklam kadınlığına değdiği an kıyamet kopacaktı sanki. Sıkışmış arzu birdenbire kızın vücuduna yayıldı. Kız eliyle tadına baktı erkeğin suyunun. Bedeninden taşan kadınlık ve saatlerde tutulmuş o öz su iç içeydi. Kız daha bir güçlü, erkeği altına aldı ardından. Sonra eliyle oynamaya başladı erkekliğiyle ve yeniden çarçabuk uyandı mahluk. O gece belleğe nasıl kazanacaktı? Daha sonra herkes kendince bir kurguyla mı anımsayacak, yoksa ilahi bir kudretin gücüyle masalsı biçimde yürekten yüreğe akacak mıydı? Kız bilge bir hareketle erkeği içine aldı. Karanlık bir gecede kulakları sağır eden bir çığlık oldular birlikte. Kadın olmanın ilk anı ne tuhaf yayıldı kızıl biçimde ortalığa. Ters, erkeğin tohumları ve kadınlık kanı iç içe geçti. Ne gitarcı genç adam bir kadına böylesi yakın olmuştu o güne dek, ne de bir genç İstanbullu kız bunca yürekli yol almıştı kadınlığa. Bir bakire olmanın lanetini üzerinden atıp, sevdiği erkekle bütün olmanın masumluğuna çıkılan garip bir yolculuktu bu. Suçlu sayılmanın, günahkar olmanın, el değmemiş bedene sızmanın ortak sancısıydı bu mutluluk. Tüm bu olup bitenlere Tanrı şahitlik etti mi bunu asla bilemeyecekti sevgililer. İçeride küçük bir kız çocuğu uykusunun en güzel yerinde öyküler anlatıyordu annesine. Seher dua ediyordu sevgililer için. Kedi gözleri ilk o an açıldı. Yan yana yorgun, yılgın düşmedi bedenler. Ölümlü olmaya yenik düşmeyeceklerini farkındaydılar. Eğer sevda yürekte büyüyorsa işte o gece şehvetle başlayan, merhametle karışan ve sabaha dek süren buluşmaydı bunun adı. Kedi gözleri geceye fener olmuş aranmakta, ilk kımıltı ile birlikte daha çok birbirine sığınmaktaydı aşk gecesinin çocukları. İki ten tamamen iç içe geçmiş bir kanlı çarşafın içinde terli kıvranıyorlardı. Genç kadın ilk kez içine doğru baktı, yeni, yepyeni gözlerle. Kör bir karanlık gibi derinleşen bedeninin dehlizlerinde sevginin izi vardı artık. Daha düne dek tiksindirici sayılacak bu pis, estetikten uzak buluşma bir anda gök gürlemesi gibi bir titremeyle uyuşturucu etkisi yapmış ve birbirlerinden kopmayacaklarına içten içe yemin etmişlerdi bile. Bir zaman sonra sabah ezanı işitilecek, gençlerin evlerinde tilki uykusuna yatmış aileler göğüslerinden bıçaklanmış gibi o kutsal günde İstanbul'a yayılan ihaneti düşüneceklerdi. İki genç sırılsıklan biçimde birbirlerinin içinde huzur bir uykunun kucağına yattılar. Sabaha karşı kendini fark ettirmeden odaya girdi Seher, sobayı yaktı. Gördüğü masum buluşma bilge kıldı Seher'i. Gözyaşları aktı hafifçe. Perdesiz pencereyi gazete kağıtlarıyla kapladı alelacele. İçeri gün ışığı sızıp uykuları bölünmesin istedi. Dışarıdan kem gözler bu sevişmeyi lanetlemesin istedi. Gitti, kızının yanına uzandı. Evin her yanına benzeri tarifsiz bir ılık rüzgar yayıldı. O sabah pardüsülü genç bir erkek ve yürekli bir İstanbullu kadın derin derin uyudular. Kusursuz bir rüya gördüklerini bilemezlerdi elbet. 8. ayrımın sonu, sayfa 152.